muallimler anlatıp talebeler dinliyormuş. Şimdi talebelerin de katılımını istiyorlarmış. Siz de Risale-i Nur talebesisiniz. Eğerse bazen katılacaksınız. Onun için ben bazen sual soracağım. Siz de cevap vereceksiniz. Yani şey bilirsiniz. Yani sisteme biz de uyalım ya. Madem ki böyle modern sistem var diyorlar. Korkunun işine faydası yok. Böyle böyle öğreneceğiz ya. Bilmediklerimiz. Çünkü diyorlar ki sual sorduğun için biraz kaçıyor diyorlar da ben onun için söyledim yani. Bak bu katılım için istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yüktel hikmete fekat utiye hayran kesira. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesiyle, kutsi hikmetleriyle felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi. Hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine, şahsi hayatına, hayat-ı içtimaiyesine, sosyal hayatına verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hulasası. Hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiye, bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine işarettir. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. Musanna yani sanatla yapılmış kainat. O hakim ise hakim-i ezelidir. O iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Talebeleri. Evet Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli müfessiridir. Yani Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli, en yüce müfessiridir. Yani tefsir edici, açıklayıcısı. Ve en belli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır. Ne demek Furkan? Yani hakkı batıldan ayıran değil mi? Furkan o demek. Tefrik eder. O Furkan'dır ki şu kainatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata, birer harfi manidar. Yani şu mevcudatta ne varsa değil mi? Harfi manidar, bir meyve değil mi? Bir harf. Ama manidar bir harf. Mesela diyor ki üstadımız, bir elmanın 100 hikmeti var, rızk olması bir hikmetidir. Halbuki biz zannediyoruz ki, bu elma değil mi? Vesair meyveler bizim yememiz için halk edilmiş. Yani maksadı bu değil. Çok hikmetleri var. Tabi Bediüzzaman Hazretleri bunlara bakmış ve bize bu dersi vermiş ve kainat kitabını okumuş. Ve talebelerine, abilere demiş ki ben sizin yerinizde olsam bu bağlardan, bu bostanlardan, bu dağlardan hiç inmem. Çünkü orada ilahi sanatı bütün gücüyle şeydir. Bu şehirlerde sanat-ı ilahiye görmeniz mümkün değil ki. İşte bir evde oturuyorsunuz, karşı evin duvarına bakıyorsunuz. O zaman hangi ilahi sanatı müşahede edeceksiniz? Ancak dağlarda olur yani mümkün. Evet. Her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla, yani onların saniye hesabına bakar, ustaları hesabına. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ben Bitlis Ziraat Teşkilatı'nda çalışırken bir köye bambul diye böyle buğdaylara arız olan bir haşere var. Zararlı yani. Böyle süt döneminde ona musallat oluyor, böyle şey diyor. Çok zarar veriyor, tahrip ediyor. İşte bir köyde o Zirai Mücadele Teşkilatı'na mensup arkadaşlarla beraberiz. O ev sahibi köylü bir kova yoğurt getirdi. Fakat kapağını az açık bırakmış. Biraz toz şey olmuş yani. Üzerine gelmiş. O tozlu tabakaya almadan şey etti. Karıştırdı, ayran yaptı. Baktım sırayla verecek. Bizim arkadaşlardan birisi dedi ki, ben bu pis ayranı içmem dedi. Ben de dedim ki, bana verir misin dedim o ev sahibi zata. Ya Rabbi dedim, senin şanın ne kadar yüce ki bir kan ve fışkı ortasından bu harikulade nimeti bize ihsan etmişsin. Neneler musluğuna doluyor diyor işte. Kan ve fışkı ortasından süzülüyor, geliyor, orada toplanıyor süt. Anladın mı? Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek şey ettim, içtim. Bizim teşkilatın müdürü vardı, böyle yaşlı bir zat, Hamit Tevfik diye. Ya dedi, sen dedi bu devletin namusunu kurtardın. Senin bildiğini bu adamlar niye bilmiyor ya, niye böyle dedi, gabilik ediyorlar, geberler mi, toprak olsun ne olacak dedi yani. Yani toprak, yani toprak netice itibariyle hani başka bir şey dedi, zarar verici madde dedi filan. Ondan sonra nereden öğrendim bunları dedi. Ben dedim ki Bediüzzaman Hazretleri'nin risalelerinden öğrendim. O zaman tabi bunları açmak, böyle açılmak herkese filan çok kolay değil. Bayağı yani sıkıntılı günler filan. Çok hayretini mucib oldu. Şimdi o nimete bakış, onun hikmeti hilkatini orada ifade etmek, Besmele-i Şerife'yle onu içmek, birden mesela o ev sahibinin gönlünü kazandı, bak müdür böyle çok dikkatini çekti, sordu falan. Hakikaten ve sonra çok şey olduk. O müdürle böyle hem dert olduk falan. İşte dedi ki o müdür, bu eserleri İşte okuttuğumuz için tevkif edildiğimizde Bitlis Hapishanesi'ne geldi de sen bu davaya dedi muhakemeye akliye ile mi girdin yoksa bir dolduruşa mı kapıldın? Dedim niye sordunuz? Eğer dedi bir dolduruşa kapılmışsan ben valiye söyleyeyim seni çıkarayım. Yok, muhakemeye akliye ile girmişsen bu davanın hakikatlerini savunabileceksen işte maaşını sana getirdim dedi. Masanın üstüne koydum müdürün masasının üstüne. Hiçbir kuruş eve bırakmadım dedi. Dedim yok teşekkür ediyorum, ben para ihtiyacım yok dedim. Ama ben bu davaya muhakimeye akliye ile girdim. Deyince, dedi o zaman ben senin arkandayım dedi. Neticede 3,5 sene sonra son celseye geldik. Mahkemenin reisi bir daha dedi söz ver, bu metafizik meselelerle uğraşmayacağına sana beraat vereceğim dedi. Metafizik. O zaman bu tür meselelere metafizik mesele diyorlar. Yani fizik ötesi, böyle herkesin bunlara aklı ermez, idrak etmez. Ben dedim ki, bize dedim mektepte, bir portakalı insanlar laboratuvardan geçirmişler. Onun içindeki işte mineraller, vitaminler, yoksa terkibini teşkil eden sahip faydalı maddeleri bize öğretmişler. Yani bunu bir insan yerse şu menfaati şey der, temin eder. Fakat dedim, Bediüzzaman Hazretleri de portakaldan bahsediyor. Fakat ondaki sikki kudreti, hatim-i vahidiyeti ve nakş-ı kalemi bize göstermiş dedim. Şimdi Sikke-i Kudret, Hatem-i Vahidiyet ve Nakş-ı Kalem deyince, tabi onlar eski adamlardı. Lisanı da çok aşina insanlardı böyle. Yani kültürlü insanlardı. Tamam dedi, otur gereği düşürüldü, beraat veriyorum sana. Filan şeydi. Yani metafizik mesele, bak o zaman böyle. Bak Bediüzzaman Hazretleri, bak bu metafizik meseleleri bize ders veriyor. Yani bir elmaya bakışımızı, bir portakala bakışımızı ifade ediyor. Ve nasıl bakmamız gerekiyor? Soframıza geldi. Nasıl bakacağız? Bakın ne kadar güzel yapılmış. Ne kadar güzel bir surette Sani'nin cemaline delalet ediyor. Ne kadar güzel bir... Demek bizim ihtiyacımızı bilen bir kudret, öyle diyor usta, bizim ihtiyacımızı bilen bir kudret, bu portakalın elini hazine-i rahmetten dolduruyor diyor. Şimdi bu portakal ağacı, bu elma ağacı, bu kiraz ağacı bizim rızka muhtaç olduğumuzu bilir mi? Bilmez. Niye? Aklı şuuru fikri idraki yok ki. Yani demek ki bizim rızka muhtaç olduğumuzu bilen bir kudret bunun elini dolduruyor diyor. Yani bakın insana ne kadar tabiat perest değil mi? Ne kadar esbab perest diyor ki bu sene bu kiraz ağaçları, elma ağaçları bize abal ettiriyorlar. İyi yerde. Bak yani çok para kazandık demek istiyorlar. Aslında. Fakat tabi buradaki bakış çok yanlış. Gafletli bir bakış. Evet. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-ı mevcudatın, yani mevcudat harflerinin tezyinatında, süslerinde ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kainat, şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle, yani mevcudata, mevcudat hesabına bakar. Öyle bahseder. Ne kadar, ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe, hakikatsiz bir safsakadır ve hakikata bir tahkirdir. Şimdi 19. sözde, felsefeden üstad şurada çok nefis bir misal veriyor. Bunu hemen okuyalım ki şey olsun. Eğer desen, şimdi burada daha açık böyle sarih bir misal var. Eğer desen, acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, kısa. Bazısını nazar-ı umumiyi okşayacak, hissi ammiyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti bastali zahiranede söylüyor. Cevaben deriz, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esma-i ilahiyi bildirsin. Zat, sıfat ve esma-i ilahi isimleri. Yani 99 esma diyorsa Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri. Evet. Yani bu kitab-ı kainatın manisini anlattırıp, şimdi diyor ki, manasız bir kitap diyoruz da, kağıttan ibaret kalır. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki şu kitap yazılmış, hiçbir manası yoksa, bir şey ifade etmiyorsa boşuna masraf etmişler. Niye yazmış adam dersin? Öyle değil mi? Öyle. Şimdi yani bu kitap kainatın manisini anlattırıp ta Halık'ını tanıttırsın. Yani şu kainatın, yani halk ve icadındaki sebep nedir? Niye Cenab-ı Hak bu kainatı halk etmiş? Değil mi? Yani manası ne yani? Bu manayı bize birisinin bildirmesi lazım değil mi? Ders vermesi lazım yani. Yani bakın zerrat ve seyyarat omuz omuza çalışıyorlar diyorlar. Hani bir yerde de güzel bir vecize var. Diyor ki sinek kanadından tut, semavat kandillerine kadar öyle bir nizam ve intizam var ki akıl o intizam karşısında tahayyürde kalır diyor. Yani hayrette kalır. Yani bakın, sinek kanadından semavat kandile, bir nizam intizam. Nedir? Bu kainatın halk icadındaki hikmet nedir? Yani değil mi? Şimdi şu kainattan makası da hala, yani yüksek maksatlar, tezahür ubudiyete karşı ubudiyeti külliye insaniyedir. Ve ubudiyeti ulum ve kemalat ile yetişmektir diyor. Demek ki şu kainattan makası da hala, tezahür rububiyet. Ne demek rububiyet? Rablık, terbiyecilik. Şimdi demek ki her neyse zerrat ve seyyarat Allah terbiye etmiş, bizim emrimize vermiş, bize musahhar etmiş. İnsan da onu tasarruf ediyor ondan. Tasarruf ediyor değil mi? Her şey ona bakıyor. İnsan gelmiş, bu kainatın, yani her şey yaratılmış, en son insan yaratılmış, üstüne oturmuş. Bunu Üstad 23. sözde diyor ki, diyor ki şu saltanat diyor. Allah Allah. Şimdi bir saltanata masal olmuş. Ya. Şimdi ne diyor? Bu diyor senin gücün ve kuvvetin için değil. Değil mi? Yani senin zaaflasın için sana teslim edilmiş diyor. Yani senin zaaflasın için sana teslim edilmiş. Yani sana ikram edilmiş, sana ihsan edilmiş diyor. Yani ama her şey insana bakıyor. İnsana mütevecci, insan da orada mutasarrıf. Evet. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hususen ehli fenne hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an hakim mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor, delil zahiri olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Müşhid bütün tabakat-ı beşere hitap ediyor. Kesretli tabaka, tabakaya avamdır. Değil mi? %80 avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ifham, yani müphem bırakıp icmal etsin, dakik şeyleri temsille takrib etsin, mugalatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz, belki zararlı bir surette tahir etmemektir. Mesela güneşe der. Döner bir sıraçtır, bir lambadır. Sıraçlar lambadır. Zira güneşten güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği, nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniyin aynı marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der, eşşemsü tecri. Eşşemsü tecri. Güneş döner. Bu döner tabiriyle, bugün döner tabiriyle kış, yaz, gece, gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudreti ihtar ile azamet-i saniyi ifham eder. Cenab-ı Hakk'ın azametini insanlara ders verir. Evet, işte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan, hem mensuç dokunan, hem meşrut olan intizama tesir etmez. Hem der, ve ceale şemse sıracan, şu sıraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde, yani bir saray suretinde, evet, içinde olan eşya ise insana zihayata ihsar edilmiş, hazırlanmış, müzeyyenat, süsler ve mahrumat, taamlar ve levazmat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mundar olduğunu kitab ile rahmet ve ihsan-ı Halik'ı ifham eder. Şimdi bak, şu sersem geveze felsefe ne der? Bak diyor ki, güneş bir kitle-i azime-i nariyedir. Yani güneş böyle azim, böyle büyük acip bir ateş parçası. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti, büyüklüğü bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muahiş, yani böyle vahşet veren bir dehşetten, korkutucu bir dehşetten, müthiş, dehşetli bir hayretten başka ruha bir kemali ilmi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen Batınankov zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Onun Şaşay suresine aldanıp Kur'an'ın gayet mucizniyuma beyanına karşı hürmetsizlik etme. Yani işte bak, Kur'an-ı Hakim'in hikmetiyle felsefenin hikmetini muvazene ettiler. Şimdi daha bir geniş, daha tafsilatlı burada okuyacağız. Tabii şu felsefe hocalarına falan burayı okuduktan sonra biraz ders verirsiniz inşallah. Felsefe şimdi lisede okunuyor değil mi? Kaçıncı sınıfta okutuyorlar? Üçüncü sınıfta. Evet. İkinci esas, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti hayat-ı şahsiye verdiği terbiye ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesi. Bu Kütahya'da Adem Tatlı var profesör, biyoloji profesörü. İstanbul'da 80 tane biyoloji öğretmenine Milli Eğitim Bakanlığı emriyle bir kurs mu açmışlar falan oradaydılar. Ben İstanbul'da otururken kendisinden dinlemiştim. O lise biyoloji öğretmenleri diyormuş ki, hocam diyorlarmış, bu nur talebeleri çıkalı hiç böyle şeyden, Darwin'den falan söz edemez olduk. Hemen böyle hepsinin parmağı havada, hocam bir dakika benim de sözüm var. Böyle karşı çıkıyorlar. Ondan sonra çok zor durumda kalıyoruz diye. Bunun da nur talebesi olduğunu demek bilmiyorlar ki onu. Ondan sonra genelde şey diyorlarmış, hep şikayette bulunmuşlar falan. Yani, hani bir Osmanlı Marif Nazırı demiş ki, bu mektepler olmasa milli eğitimi çok iyi idare edeceğim ama demiş, bu mektepler sıkıntı veriyor demiş. Tabi böyle muhalif sesler olmasa iyi götürecekler ama şimdi böyle karşı bir nesil yetişti tabi. Bu marifeti, bu hakikati, Kur'an-ı Hakim'in hikmetini ders ve talim eden bir nesil. Tabi biraz şeyleri bozuldu. Ama onların da böyle sapma açısını düzeltirseniz belki bakarsın çoklarında iyi. Yani değil mi? İnsafa ve itidale getirirsiniz. İkinci esas, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti hayat-ı şahsiye verdiği, şahsi hayatımıza verdiği terbiye-i ahlakiye. Yani Kur'an bizim şahsi hayatımıza ne vermiş? Hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazenesi. Şimdi bakalım hakikaten bu ahlaki normlar bizde var mı? Yani biz bu müvazeneyi yaşıyor muyuz? Bu şu, herkes bir nefs muhasebesi buradan çıkınca yapabilir. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavundur. Firavun, değil mi? Fakat menfaati için en hassiz şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit, inatçı ve muannet. O da inatçı. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasisi için ayağını öpmekle zillet gösterir deni alçak bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde noktayı istinap bulmadığı için zatında gayet az zile aciz bir cebbari hotfuruştur. Hem o şakirt menfaatperest, hodendiştir. Gaye himmeti hodendiş. Yani ne demek hodendiş? Kendini yok hotfuruş. Hodendiş böyle geleceğine endişe eder. Evet. Hodendiştir. Gaye himmeti, gaye himmeti. Şimdi onun gaye himmeti. Himmet demek kalbin bir şeye ciddi mi teveccüh olmasına kalp, ona himmet deniyor. Bir adamın himmeti kıymeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir demiş üstad. Şimdi bir adamın kıymeti himmeti nispetinde. Ya şimdi rahmetli Mehmet Akif bir hasta ziyaretine gitmişti. Bir de dedim işte şu fakir adamı memnun edeyim. İşte Bir de baktım kesede tek onluk bile yok. Mührün boynunu bükmüş duruyormuş sadece. İçimden mi koptu şu tahassür ebedi? Ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydım. Şimdi hamiyeti var ama parası yok adamın. Rahmetli Ceylan abi de öyle derdi. Bazılarının himmeti var fakat dirhemi yok. Bazılarının dirhemi var, himmeti yok derdi. Şimdi bu risaleler yeni harflerle basılmaya başlandığında rahmetli Zübeyir abi bir tüccardan boş para istemiş yani sonra satılacak ödeyecekler falan. Zübeyir abi dedim sen canımı istesen veririm sen para istiyorsun nasıl veririm bilemiyorum. Yani tabii o kadar yani parası kıymetli ki adamın canımı veririm parayı ver. Ya canımı versen param da kalacak öyle değil mi? Yani tabii bu para meselesi ayrı bir konu. Şimdi evet. Şimdi hem o şakir menfaatperest, hodendiştir. Gaye himmeti, bakın gaye himmeti nefs ve batın ve fercin hevasatını tatmin yesin, içsin, nefsani duygularını tatmin etsin. Menfaat-i şahsiyesini bazı menfaat-i kavmiye içinde arayan esas bir hodgamdır. Şimdi resetiliyor bir bankanın içini boşaltıyor. Onu, mesela o bankanın bütün mevduatına devlet güvence veriyor. İşte bedelini, ceremesini devlet, millet ödüyor. Şimdi bak böyle yapmışlar yani. Şimdi menfaat-ı şahsiyesini menfaat-ı kavmiye içinde arayan vessas bir hodgamdır. Ya hiç mesela ya mesela bunun azıcığı kalsın bari hepsini birden götürmeyelim hortumaya mı demiyorlar yani. Yani topyekun ne kadar buldular alıp götürüyorlar ya arkasına bakmadan ya adamlar. Evet ama hikmet-i Kur'an'ın halis bir tilmizi ise bir abiddir. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Ve hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gaye-i ibadet kabul etmez. Bir abd-i azizdir. Bak Mehmet Akif'te misal verdim. Uzak İstiklal Marşı'nı yazdığında 500 lira ona şey vermişler, hediye vermişler. Orduya şeymiş, hibe etmiş yani. Artık orada kurulman bir kuruluşum var. Neyse işte vermiş. Bir paltosu varmış. Pardon paltosu yokmuş. Balıkesir milletvekili müfessir Hasan Vasrı Çantay'ı gidermiş meclise. Paltosunu odacıyla gönderilmiş. Sonra Mehmet Akif'e diğer gelirmiş. Yani paltosu bile yokmuş adam. 500 lira veriyorlar. O zamanın parasıyla 500 lira onu almıyor. Bak Kur'an-ı Hakim'in talebesine harika bir örnek tabii. Evet. Hem cennet ve azam menfaat olan bir şeyi gayi ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Biz ne için ibadet ediyoruz? Biz ne için ibadet ediyoruz? Allah razı olsun değil mi? Yani ibadetin ruhu ve esası nedir? Yani değil mi? İhlastır. Yani emredildiği için ibadet ediyoruz. Niçin oruç tutuyoruz? Allah razı olsun oruç tutuyoruz. Yani periz aşılımı yapmak, idman yapmak, efendim kilo vermek ne huzur ya. Böyle bir düşünsek daha bu ibadet battal olur diyor Üstad Hazretleri. Başka bir menfaat yok. Sırf rıza-i ilahi için. Evet. Şimdi hem hakiki tilimizi mütevazidir. Hakiki til. Şimdi Sure-i Fetih'te sahabeleri anlatıyor değil mi Cenab-ı Hak? Yedinci lemada da yani üstadımız değil mi? Onlar ders veriyor bize. Şimdi diyor ki Ruhama, şimdi eşiddai valil küffari. Onlar küffara karşı gayet şiddet insanlar, şiddet. Fakat ruhama beynühüm, terahum. Müminlere karşı da gayet rıfık ve mülayimetle muamele ederlerdi. Ya. Şimdi, değil mi? Küfrün karşısında şahlanıyor. Ama müminlere karşı gayet mütevazı. Toprak gibi. Hani üstadımız da diyor ya, Said tam toprak gibi mahviyet, terki enaniyet, tevazu mutlakta bulmak lazımdır. Yani şimdi tabii böyle olmazsa başkalarına tesir etmemiz mümkün değil. Başkalarının bizi dinlemesi de mümkün değil. Gayet mütevazı. Yani nefsimizi ve yenemizi konuşturmak değil. Değil mi? Allah rızası için bu hakikatleri konuşturmak lazım tabii. Evet. Şimdi kimisi mütevazidir. Halim Selim'dir. Fakat fatırının gayrına daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezelle tenezzül etmez. Şimdi bazen tabii zillete, insan mütevazı olacağım derken zillete düşmemeli değil mi? Bazı mesela şu insanların, öyle dinsiz, masum insanların nezdinde ve nazarında böyle küçülmek, tezellül hali göstermek o doğru değil. Hani yine merhum Mehmet Akif demiş, yumuşak başlıysam kimdir uysal koyun? Çekilir fakat kesmeye gelmez boyun diyor, değil mi? Yani yerine göre celalet, yerine göre mütevazı. Bakın Bediüzzaman Hazretleri mesela, bak en cebbar kumandanların karşısında böyle baş ve boy neymiş? Mesela Rusya'daki kumandana karşı olan tavrı. Öyle değil mi? İngiliz başkumandanına olan mukabilesi. Ne demiş? Kutvasıtti adlı bir eser yazıyor İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde. Hey ekpekül küpek adam tekep küpetmiş köpek diyor. Allah Allah. Yani madem ki öldürüyorsun, ölmek iki suretledir. Bir zalim, cebbar bir insan, insanın boğazına bastığı dakikada aşkım onun ayağını öpse, ruhu cesedinden evvel ölür. Yüzüne tükürse, ruhu kurtulur, cesedi bir şeyi mazlum olur. Tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne demiştim, şimdi de diyorum diyor. Ya. Şimdi 1908'de Hürşit Paşa Divanı Harbi Örfü'nde ne demiş? Aslında mı? Bu aslanlarla beraber gitmeye hazırım. Sureten mahkumiyetin, vicdanın mahkumiyetinizi imtihaç edecektir. Bu hal, anlaşıldı mı? Şimdi, bu hükümet zaman istibdatta akla husumet ederdi, şimdi hayata davet ediyor. Eğer hükümet böyleyse, yaşasın cunun, yaşasın mevt, zalimler içinde, yaşasın cehennem diyor. Yani, mesela Denizli'de harika bir cümlesi var Denizli müdafaatında. Siz diyor istibdadı mutlaka cumhuriyet adını vermişsiniz. İrtidadı mutlaka rejim altına almışsınız. Cebri, keyfi, küfriye kanun ismini vermişsiniz. Aslında mı? Sefahati mutlaka medeniyet ismi takıp bize mahkum etmek istiyorsunuz. Fakat beraat kararını alınca daha şiddetli devam edecekmiş ertesi celse. O zaman orada bırakmış artık tadında kalsın diye. Değil mi? Yani şey olsun. Orada bırakmış. Tabii yerine göre. Şimdi yerine göre. Onun yerini, dozunu, dozasını iyi ayarlamak lazım. Tabii. Ondan sonra yoksa bazen tabii yersiz anda böyle bir tavır da koysan o zarardır. Lafsülemel yapar. Tabii onun yerini iyi ayarlamak lazım. Hem fakir ve zayıftır. Fakr ve zaafını bilir. Fakat onun Malik-i Kerim'i ona iddihar ettiği, biriktirdiği, nerede cennette, servet ile müstahanidir. Seyyidinin, efendisinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir, kuvvetlidir. İşte iki hikmetin verdiği terbiye iki tilimizin muvazenesiyle anlaşılır. İki hikmetin verdiği terbiye İki tilimizin, iki talebenin muvazenesiyle anlaşılıyor. Şimdi üçüncü esas hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniyenin hayat-ı içtimai beşeriyeye verdiği terbiyeler. Yani beşeri hayatımıza, içtimai hayatımıza, sosyal hayatımıza verdiği terbiyeler. Ama hikmet-i felsefe hayat-ı içtimaiyede nokta-i istinadı kuvvet kabul eder. Kuvvet. İstinad mı? Yani kim kuvvetli o haklı. Değil mi? Yani hak kuvvette öyle kabul etmişler. Bak ama Kur'an-ı Hakim'in hikmeti. Şimdi bir gün bir felsefe böyle fakültesinde okuyan bir genç işte bir nur talebesi abi demiş ki şimdi sen bu düsturumda savunuyor musun demiş. O zaman kusura bakma ben seni yurda giderken yolla önüne geçsem kolunu büküp paranı alsam bir aylık şeyini harçlığını polise gitmemeye söz verdim. Yok giderim demiş ben o kadar paramı yok babam daha bir daha telafi edemez onu. O zaman demek bak bu bir haksızlık bu zulüm yani. Bunu savunamazsın sen. Birisi kolunu büker, cebinden parayı alır. O zaman gitme madem. Şimdi susuyor tabii. Bak şimdi ne kadar çocuk değil mi? Esassız yani bu. Değil mi? Yani bakın bir kuruş da olsa, değil mi? Onun malına, mülküne el atmak nedir? Efendim, haramdır. Zaten basitle mürekkebe doğru gidilir. Şimdi bir kuruşun üstünde durmayan adam bin kuruşun üstünde de durmaz yani. Yani mesela bir bakkala diyelim ki bizim bir kuruş borcumuz var. Önemsemedik. Anlaşıldı mı? Vermedik. Mesuluyuz. Ha bin kuruşa bir kuruş. Hiç fark etmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın indinde aynı. Benim işte bir avukatımız vardı. Bekir Bek abi diye de Bitlis'te yemek yemiş. Bir lira borç kalmış. Lokantacıya. Dedi ki şu bir liraya o lokantacıya ver dedi. Gittim. Ya dedi ben onu helal etmiştim zaten dedi. O zaten parası çıkmadı mı dedi. Ne dedi bir şey söyledi. Ondan sonra zaten dedi bunu durucular getirir verir dedi bu parayı dedi ufak parayı. Yani ya verirler ne olacak helal etsin. Ya helal etsin demek ne oluyor ya etmesi ne olacak öyle değil mi? Ya etmesi ne olacak? Yani şimdi hoca efendi soruyor. Aklınızı helal ediyor musunuz? Adam dedi ki ben helal etmem dese ne olacak? Yani değil mi? Ya mesul olursun ve ben altında kalırsın yani. Evet. Kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat. Bakın hedefi menfaat. Yani attığı adım menfaat üzerine müstemil. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, ırkçılık, menfi milliyet. Yani ırkçılık. Tabii diyor ki usta, bu zalimler diyor, istirahat-ı umumiye düşmanı bu zalimler, beşerin saadetini selbetmişler. Bu ırkçılık fikriyle, bu çok önemli. Bakın şurada, üstadımız İşte şu hadis-i şerif şu ayet-i kerime kat'i bir surette menfi milliyeti fikr-i unsuriyeti kabul etmiyor. Menfi milliyeti. Tabii Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık, Çerkezcilik, Lazcılık yani herkes kendi milliyetinin davasını yapamaz diyor. Evet, çünkü müsbet ve mukaddes İslamiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor. Acaba hangi unsur var ki 350 milyon vardır? Ve o İslamiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, ebedi kardeşleri kazandırsın. Bakın, biz Allahümme fir lil müminine vel müminatı dediğimiz zaman, ya bak, dünyada 1 milyar 300 milyon Müslümanı kastederek bu duayı okuyoruz. Ya, hiç kimse kendi millettaşlarına dua okumuyor yani. İslam ümmetine dua okuyor. Evet, evet, menfi milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ez cümle Emeviler bir parça fikri milliyeti siyasetlerini karıştırdıkları için hem alemi İslam'ı küstürdüler hem kendileri de çok felaketler çektiler. Bu Emevi devletinin kurucusu işte Hazreti Muaviye öyle demiş. Keşke Mekke'de Zituva mevkiinde basit bir insan olsaydım bir vatandaşta bu kadar bela ve sıkıntılara girmeseydim demiş. Çok küstürmüşler tabii. Kendileri de çok felaketler çektiler. Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için Fransız ve Alman'ın çok şahmetli ebedi adaletlerinden başka Harbi Umumi'deki hadisat-ı müthişe dahi şimdi Harbi Umumi'deki hadisat-ı müthişe İkinci Cihan Harbi'nde Hitler'in Alman nasyonalizmi var ya, üstün Alman ırkı nazariyesi. Bütün dünya milleti Alman milletine hizmetkardır. Yani hizmet edecektir, hizmet etmesi gerekir. Başka çaresi yok. Diğerleri köledir, biz efendiyiz. Yani bakın 50 milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiler. Evet, menfi milliyetin nevi beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Hem bizde iktidai hürriyette, hürriyetin başında yani 98 yılında, Babil kalasının harabiyeti zamanında tebelbül akvan. Şimdi yani muhtilit lisanlar, yani Babil Kulesi Irak'ta, işte Hazreti Nuh Aleyhisselam torunlarının öyle dolduğu bir kule varmış da, orada lisanlar bile teşekkül etmiş, yani farklı lisanlar. İşte bu tebelbül akvam o demek. Tabir edilen keşavuba akvam, yani kavimlerin şubelere ayrılması, o keşavub sebebiyle dağılmaları gibi menfi milliyet fikriyle başta Rum, Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebebi tefrikayı kulüp. İşte hep meşrutiyette bunlar bulmuş. Koca Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış. Evet. Muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. 991 Körfez krizinde Mısır Dışişleri Bakanı, biz Osmanlı'ya ettiğimiz ihanetin cezasını çekiyoruz dedi. O zaman gitti. Bakın 400 sene Osmanlı Orta Doğu'yu işitmiş, idare etmiş. Suf sükun içerisinde, bak Orta Doğu'nun halini görüyorsunuz, İslam ümmetinin halini görüyorsunuz. Yani demek ki şimdi İngiliz tarihçisi meşhur Arnold Toynbee, dünyada Osmanlı Devleti kadar yıkılmasına ittifak edilen üzerinde başka bir devlet yoktu demiş. Niye? Osmanlı İslam dünyasının ağabeyiydi ondan. Bakın o ağabeyi aradan çıkarmışlar. Bakın diğer o vassız İslam ümmetleri bir türlü iflah olmuyorlar. Yani çok sıkıntıdalar. Evet. Onlardan şimdiye kadar ecnebilerin boğazına gidenlerin, perişan olanların halleri menfi milliyetin zararını gösterdi. Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç, birbirinden mazlum, birbirinden fakir. Bak Pakistan'da bir deprem oldu, Batı dünyası çok lakayt diyorlar. Bak en büyük yardımı biz yapmışız. Niye? Şimdi öbürlerinde de bir tarafkirlik var. Bakın orada insanlar karkış altında bugün çok sıkıntı dağıtıyorlar ve bir türlü yaralarını sanamamışlar. Mesela niye aslında bu kadar milyar petrol dolar sahibi şeyler var, ülkeler var, niye? Yani onların ihtiyacı olan para nedir ki yani? Yani niye telafi edemesinler? Rahatlıkla telafi ederler. Ama o şuur yok. Adam diyor ki kavmiyetil arabiye diyor. Başka bir şey demiyor. Demek ki soğuk bakıyor onlara. Yani o mekteplerde okudukları o fünunu müsbete onlara kavmiyetçilik fikrini vermiş. Bozulmuşlar, yara almışlar. Bakın bu şefkat İslami'yi taşıyamıyorlar yani. Evet. Şimdi fakir, ecnebi tahakküm altında ezilen anasır ve kabail İslami, İslam kabileleri. Kabail İslami içinde fikri milliyetle birbirine yabani bakmak, birbirini düşman felaket etmek. Öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Adeta bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanları arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabil etmek gibi bir divanelikle büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmez ısrarını pençelerine açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet vermeyip belki manen onlara yardım edip menfi unsuriyet fikriyle şark vilayetlerindeki vatandaşlara, cenut tarafındaki dindaşlara, yani Araplara, işte bizim çocukluk yıllarımız öyle diyorlar. Bu pis Araplara götürdü. Dünya kadar parayı veriyorlar. Hac yapıyoruz bahanesi altında filan diye. Böyle hep tahkir ve tezif ediyorlar. 950'ye kadar hac yasaktı. Ve Türkiye nasranileşti mi diye bir şey etmişler. Böyle propaganda yapmışlar. Hristiyan mı oldu, dinini terk mi etti diye filan. 950'den sonra işte o kapı açıldı. Elhamdülillah. Bu Üstad Hazretleri'nin risaleleri de 956'dan sonra risaleler neşredilmeye başlayınca tabi bu İslam milletlerinin şeyi de tavrı bakışla değişti yani. Evet. Onlara karşı cephe alınsın. Cenub'dan gelen Kur'an nuru var. İslamiyet ziyası gelmiş. O içimizde vardır, her yerde bulunur. İşte o dindaşlara adalet ise, dolayısıyla İslamiyet'e dokunur. İslamiyet ve Kur'an'a karşı adalet ise, bütün bu vatandaşların hayatı dünyeviye ve hayatı uhrevesine bir nevi adalettir. Haniyet namına hayat-ı içtimaiye hizmet edelim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek hamiyet değil, hamakattır. Yani ahmaklıktır. Demek ki cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyet bilir. Felsefe. Öyle olmadığını söyleyecek üstad. Bunun yanlış olduğunu. Semaratı, hevasat-ı nefsaniyi tatmin. Bunun semeresi, meyvesi, bütün nefsani hevesleri tatmin. Hacat-ı beşeriyi tezciddir. Yani beşeri ihtiyaçları ziyadeleştirmek. Medeniyetli insanlar günde bir şeye, iki şeye muhtaçken, bu medeniyet üç şeye muhtaç etmiş, insanı sefil, fakir ve ahlaksız etmiştir diyor. Yani şimdi bu kadar ihtiyacın meşru manada bir kazançla tatmini mümkün mü? Diyelim ki bir memur bunu tatmin edebilir mi? Ortak halli bir insan gelirle bu kadar ihtiyaç temin edilebilir mi? Ya. Ondan sonra bir çamaşır makinesi alıyorsun, 20 çeşit de deterjanı var mesela. Tabii bunların tahsili mümkün değil. O zaman beşerin diyor ahlakı bozulmuş diyor işte. Onun temin ve tahsil için ne yapıyor? Karşıma gayri meşhur yollara giriyor. Bir zaman Hazretleri demiş ki ben iktisadımla ehli dalalete galebe ettim. Minnet yok hiç. Başlığım 70 yamalıklı bir cübbe giymiş ben gördüm. Çay Cemil abi diye Van'da bir talebesinde. Kumaşın heyet tahsiliyesi yoktu. Tamamen yamalık. Böyle bir zatın minneti olur mu? Başlı boyun eğmesi mümkün mü ehli dalaleti? Anladın mı? Ne yapıyor? İşte bir avuç pirinçten bir çorba yapıyor. İçine bir yumurta kırıyor. Bir kaşık yoğurt karıştırıyor. Anladın mı? Ve yemeği o günlük gıdası o. Efendim bir ekmek aldırıyor köyden. Sonra iki tane kedim geldi diyor. Onlarla paylaştım. Yine onlara da yetti. Bana da yetti diyor bir ekmek. Yani kedilerle de onu bölüşüyor yani. Artık kaç gram ekmekse. Anladın mı? Halbuki kuvvetin şekli tecavüzdür. Bir adam güçlü olunca ne olur? Güçlü olunca evet mütecavüz olur. Başkalarını rahatsız etmeye başlar. Değil mi? Evet. Düstur-u cidalin evet. Menfaatin şekli her arzuya kafi gelmediğinden boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şekli çarpışmaktır. Unsuriyetin şekli başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. Demişti İsrail. Ne yapıyor? Bak, Filistinlere kan kusturuyor. İşte Allah kimseyi öyle yaşatmasın, o şirayet içerisinde yaşatmasın. Ne kadar sıkıntılı hayatlar var. Adam zeytin ağaçlarını kesiyorlarmış. Ya niye zeytin ağacını kesiyor? İşte ağaç ölçün gitsinler. Nereye giderlerse gitsinler diye yani adam. Evet, unsuriyetin şeyini başkasını yırtmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Yani beşerin huzuru kaçmış. Şimdi bak tabii bu ortada bir barut fıçısı yani patlamaya hazır. Herkesi ilgilendiriyor. Güçlü devletleri de ilgilendiriyor. Avrupa Birliği, Amerika'yı da ilgilendiriyor. Niye? Yani artık yani orada canından bezen insanlar artık ne lazımsa onu yapıyorlar. Yani böyle anarşinin artık en alası orada icra ve tatbik ediliyor. Artık ölçü diye bir şey kalmıyor. İslami imanı ölçü diye bir şey kalmıyor. Değil mi? Bakın şimdi Üstad Hazretleri diyor ki maddi cihat diyor harici tecavüze karşı kullanılır. Silahlı cihat. Mesela diyelim ki Yunanistan bize taarruz etsin silahlı mücadele. Biz oraya gideriz dikiliriz onun arkasına. Ama dahilde maddi cihat olmaz diyor. Neden? Çünkü çok masumların hukukuna zarar verir. Bir adam ne kadar dinsiz de olsa, mesela o adam dinsizliği onun hayatını siz şey demezsiniz yani, kastetmeniz mümkün değil. Onun çoluk çocuğunun, bakın çoluk çocuğu var ya hukuk İslamiyle var, onların lafı için ona ilişemezsiniz. Yapacağınız fikri ikazdır o kadar. Şimdi Afyon savcısı vardı, Abdullah Büker diye bir adam. Ben 1964'te onu Antep Ağır Ceza Reisiyken gördüm. Şimdi Üstad Hazretleri'nin idamını istemiş Afyon'da. Afyon'da idamını istemiş. Üstadımız onun kız çocuğunu görmüş. 3 yaşından 5 yaşından kız çocuğunu pencereden bakarken bu kimin kızı demiş. Demişler Abdullah Bey'in kızı filan. O masumenin hatırı için o müddeyiye beddua etmedi. Yani o savcıya. Şimdi Bekir abi Antep'te mahkeme kapısında duruyordu. Bana dedi ki bir dakika gelir misin dedi. Şu riyaset kürsüsünde oturan zatı sanıyor musun dedi. Dedim yok tamam. Bu üstadın idamını isteyen Abdullah Biker dedi. Antep'te. Neyse bizim sıramız geldi. Girdik içeriye. Dedi ki Sayın Başkanım usulen söz alacağım dedi. O da olur dedi falan. Dedi ki Sayın Başkanım siz Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde Bediüzzaman Said Nursi hakkında idam talep etmiş bir insansınız. O günden bugüne teselsül eden muhakemeler beraatle neticelendiği ve kesin hüküm haline aldığı halde hala kanaatinizde en ufak bir değişiklik olmamış. Artık şerefli bir hukukçu bu davalardan istinkaf eder. Sayın Başkanım istinkaf ediniz, istinkaf ediniz dedi. Deyince istinkaf vazgeçin yani. Bir adam 15-20 saniye neyse ne kadar düşündü bilmiyorum. Cübbesini bıraktı indi gitti sonra başka bir adam geldi. O gün 3 tane beraat kararı verdiler. Oradaki Antep'teki kardeşlere. Şimdi bakın. İşte Hazreti İmam Ali Kerramallah ve Şeyh Hazretleri bak asırlar ötesinden üstada diyor ki ya Said Nursi eğer 1923'e yetişirsen o devrin şerirleriyle muharebeyi bil huruf yap, muharebeyi bir suyu fakir mi? Bak dahilde cihat menfi olmaz diyor. Rüsvet olur. Yani fikre dayalı olur. Menfi olmaz. Niye? Masumlar belaya düşer. O kadar. Tabii şimdi ölçü bu. Bunun dışına çıktınız mı günahkar olursunuz, mesul olursunuz yani. Şimdi bak bir zaman senin yaptığı da bu. Şimdi o savcı sonra Elazığ'a gitmiş. Mehmet Çalışkan amca vardı, Ceylan abinin babası. Onunla demiş ki git o savcıya söyle, ben ona hakkımı helal ettim demiş, selam göndermiş falan. O da demiş ki ben de demiş, aslında ona hakkımı helal ettim. Ona İtoğlu senin ne hakkın var dediği zaman. Aslında yani... Sen zulmeden sensin, zalim sensin, öyle değil mi? Yani yine pişkin adamlar demek ki şey diyorlar yani böyle. Evet. Musuliyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmeti Kur'aniye ise nokta istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Şimdi bir gün bir toplantıda Üstad Birinci Han Harbi'nde bir talebesinden 40 para borç almış. Zarurat olmuş. İşte sonra harp dönüşünde bir toplantıda Seyla demiş bir dakika öyle hararetli bir muhabbet varmış ki böyle eşraftan böyle alim fazla misafirleri varmış. Seyla bir dakika demiş bir dakika. Benden sen 40 para borç aldın borcun bir eşiyle param geri istiyorum demiş. Olur demiş vallahi ve hemen cebine yeleğin cebine elini uzatmış 40 para buyur demiş hakkını helal etmiş. 40 para. Ya bakalım ders aldığı üstadından istiyor bunu. 40 para yani. Şimdi hemen vereceksin. Bu şakası yok bu işin yani. Ya. Evet. Hakkı kabul eder. Gayede menfaat eden fazilet ve rıza ilahiyi kabul eder. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile Rum mimarı İpsilanti Efendi'nin davasını biliyorsunuz değil mi? Mesela Rumeli Hisarı'nın inşasında bir mermeri istemilden daha fazla kestiği için kolunu kestirmiş mimarın. O da mahkemeye vermiş. Yani şer'i mahkemeye. İstanbul'un ilk kadısıymış. Anlaşıldı mı? Hızır Bey Çelebi. Aynı zamanda ilk belediye reisliği de yapmış bu zaten. O şimdi kalmış Fatih oturmuş hemen şeyine. O sandalyeye. Padişah ya. Kalk padişahım kalk. Hasmınla murafa-i şer'i olacaksın. Ayağa kalk demiş. Kalkmış ve kolunun kesilmesine hükmediyor. Fakat mimar hiçbir baskı altında kalmaksın, nakdi kefalete tahvil edilmesini istemiş. Ama hiçbir baskı yok, tarihler böyle yazıyor. Yani işte bak, böyle bir örnek var mı yani? Yani Batı'da böyle bir örnek var mı? 600 sene ihtilallerle kan dökülmüş. Anladın mı? Engizisyon mahkemelerinin hesabı yok. Ondan sonra değil mi? Galile 72 yaşına kadar ev hapsine mahkum olmuş. Sonra Hristiyanların gömüldüğü mezara bile koyulmamışlar adamı. Dünya dönüyor dediği için. Vazgeçmiş cebir karşısında ve sonra diyor ya siz öyle diyorsunuz ama dönüyor bu dünya demiş. Yine mahkum etmişler. Ve 330 sene sonra Vatikan demiş ki biz onun şerefini iade ediyoruz ama o haklıydı, biz haksızdık diye şey etmiş. Özür dilemiş. Vatikan şeyi çıktı gazetelerde. Evet. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, ırkçılık, milliyet yerine rabıtayı dini, vatanı, dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Din, vatan ve sınıf münasebetleri masalar. Tabipler bir araya gelip bir birlikte hissediyorlar. Değil mi? Kimse onlara ilişmiyor. Mesela esnaf sanatkarlar odası diyor. Mesela bak bunlar normal karşılanmış. Bir ayrılıkçı manası kimse oradan çıkarmıyor. Evet. Gayatı hevasat nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maliyata teşvik. Ya dedi ki Kur'an-ı Hakim'in hikmetinin manası neymiş, gayesi? Nefsin hevasatına, tecavüzatına set çekip ruhu maliyata teşvik. Yani yüce, yani ruhen tekemmül. Yani ruhu tekemmül. Evet, hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder. İnsanı kemalat insaniye sevk edip insan eder. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesamüttür. Düsturu teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Düsturu teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini ukuvvettir, incizaptır. Dinin şeyini ukuvvet, kardeşlik, incizap, cezbet, birbirine bağlanmak, incizap. Evet, nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadeti dareyindir. Yani iki hayatın saadeti. Yani. Şimdi tabii bunları nefsimizde mihenge vuracağız. Tabii biz bir nefis muhasebesi yapmamız lazım. Böyle uyurken, yorganı başımıza çektiğimizde bu hakikatleri ne kadar hayata geçiriyoruz? Mesela 23. sözde ne diyor üstadımız? İman insan insan eder. Diyor ki, hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün o ağırlıklarını kadir-i mutlakın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder, sonra saadeti ebediye uçmak için gider. Şimdi acaba hadisat bize ne kadar tesir ediyor? Yani bunların ne kadar tesir altında kalıyoruz? Ondan sonra tabii bir nefs muhasebesi. Demek ki biz okuduğumuzu yaşamıyoruz demektir. Okuduklarımızla amel etmemiz gerekiyor. Aslında fikriyatımızla yaşamamız lazım geliyor. Örnek olmamız lazım. Bize bakan insanlar Allah'ı hatırlamalı. Ya şu simada bak yalan yok. Herhalde bu nurani yüz, bu sima mutlaka güzel sima, güzelliklerden haber veriyor. Belki yolda sizi çevirir adam der ki siz nur felebesi misiniz diye sorar. Aslında. Ve sorması gerekir. Başka türlü mümkün değil. El Fatiha.